Ayrım 27.
Ertesi sabah Frau Emma kahvaltıyı hazırladı. Sefir genelde saat 8'de yemek odasına inerdi, o sabah gelmedi. Hizmetçi çayın altını kısıp yarım saat bekledi, sefir yine görünürlerde yoktu. Saat 9 oldu. Frau Emma bu kez gidip salonun kapısını vurdu, içeriden ses gelmiyordu. Excellence, das Frühstück ist bereit, kahvaltı hazır diye seslendi. Yine ses yok. Mutfağa gidip gazı kapattı. Bir süre daha bekledi. Saat 10'a yaklaşıyordu. Yeniden salonun kapısını vurdu. İçeriden ses gelmeyince kapının tokmağını çevirmeyi denedi. Kapı kilitliydi. Bu kez kapıyı yumruklamaya başladı. Excellence, excellence, kahvaltı etmeyecek misiniz? Hasta mısınız? Kapıyı açın lütfen. İsterseniz kahvaltıyı yatağınıza getireyim. Yine ses yok. Frau Emma koşup sefaretin kavasını çağırdı. O da kapıya vurdu, yumrukladı, haykırdı, nafile. Onun üzerine müsteşara haber verdi. Galip Bey de telaş içindeydi. O da kapıya vurarak, "Sefir Hazretleri, Sefir Hazretleri!" diye haykırdı. "Efendim, rahatsız mısınız? Lütfen bir şey söyleyin efendim." Galip Bey kavasa bir çilingir bulup getirmesini söyledi. Herkes meraktan ölüyordu. Yarım saat sonra çilingir geldi, kapıyı açtı, hep birlikte yatak odasına girdiler. Yatak bomboştu ve hiç bozulmamıştı. Banyo odasının kapısını vurdular, ses çıkmadı. İçeriden gaz kokusu geliyordu. O kapıda kilitliydi. Çilingir kapıyı açtı. Yoğun bir gaz kokusu yayıldı ortalığa. Frau Emma felaket diye haykırdı. Paşa koltukta başı önüne sarkmış, ölü gibi cansız duruyordu. Yerde de lastik hortum uzanıyordu. Çilingir hemen hava gazı musluğunu kapattı, pencereyi açtı ve paşayı kucaklayarak yatak odasına aldı. Galip Bey'in gözlerinden yaş boşanıyordu. Frau Emma hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Sefaretin kavası da gözyaşlarını tutamıyordu. Galip Bey, acele bir doktor çağıralım dedi. Paşanın nabzına baktı, nabız vuruyor ve paşa hafif nefes alıyordu ama bilincini yitirmişti. Galip Bey, paşam ne diye bunu yaptınız, yazık değil mi kendinize, hepimiz kahroluyoruz paşam diye söyleniyordu. Az sonra doktor geldi. Paşanın kalbini dinledi, evet paşa yaşıyordu ama komadaydı. Derhal sefir hazretlerini hastaneye kaldıracağız dedi. Az sonra hastaneden bir araba iki hasta bakıcıyla geldi. Ellerinde bir sedye vardı, paşayı yatırıp hastaneye taşıdılar. Hastanede o günlerin koşullarında ne gerekiyorsa yapıldı, hiçbir fayda etmedi. Paşayı ancak iki gün yaşatabildiler. Avusturya gazeteleri olayı manşet olarak verdiler. İmparator Dışişleri Bakanı'nı ve saray nazırını hastaneye gönderdi. Sonra da Zat-ı Şahane'ye üzüntülerini bildiren bir başsağlığı telgrafı çekti. Ertesi gün kara haber İstanbul'a yayıldı. Ama hiç kimse Necibe Hanımefendi'ye paşanın ölümünü bildiremiyordu. Necibe Hanım o yıl 54 yaşındaydı. Çengelköy'deki Kırmızı Yalı'da kızı Nazlı ile birlikte yaşıyordu. O gün öğle üzeri yalıya saraydan kayıkla bir mabeyin katibi geldi. Kahya'ya Necibe Hanımefendi'yi görmek istediğini söyledi. Kendisini salona aldılar. Az sonra Nazlı Hanım içeri girdi. "Buyurunuz beyefendi," dedi, "hoş geldiniz. Teşrifinizin sebebini öğrenebilir miyim acaba?" Mabeyin katibi için bunun yanıtını vermek çok güçtü. "Efendim," diye söze başladı, "nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Dün akşam Viyana sefaretinden acı bir haber aldık da." "Ne demek istiyorsunuz beyefendi? Nasıl acı bir haber? Yoksa babamın başına bir felaket mi geldi?" "Maalesef hanımefendi, kendisini kaybettik." Nazlı Hanım hıçkırıklara boğuldu. Bir yandan da "olamaz, olamaz, babamı siz öldürdünüz," diye haykırıyordu. "Kaç yıldır babamı İstanbul'a sokmadınız, muradınız buydu, alçak adamlar, katiller." Necibe Hanım kızının haykırışlarını duyarak telaşla salona geldi. "Ne olmuş efendim, ne olmuş, anlatır mısınız lütfen?" diye bağırdı. Nazlı Hanım, "anneciğim, babamı öldürmüşler," diye bağırdı. Necibe Hanım ağzını açıp tek kelime söyleyemiyordu. Mabeyin katibi önüne bakıyor, Nazlı Hanım da gözlerini annesinden ayırmıyordu. Necibe Hanım dakikalarca öyle kaldı. Sonra ağlamaya, haykırmaya başladı ve bayıldı. Yalıdaki kalfalar koşup su getirdiler, kendisini yatağa götürüp yatırdılar. Necibe Hanım bir süre sonra gözlerini açtı ve saatlerce öyle kaldı. Uyumuyor, düşünüyordu. Ağlaması, haykırması geçmişti. Bir süre sonra kalkıp gardıroptan paşanın en sevdiği pembe tül elbisesini bulup çıkardı. Elbiseyi uzun uzun okşadı, sonra da giydi. Nazlı şaşkın bakışlarla annesini izliyordu. Ötekiler de yatak odasının kapısında bekleşiyorlardı. Necibe Hanım bir süre sonra salona geldi. "Kızlar saat kaç?" diye sordu. Saat akşamın 6'sıydı. Paşanın dönme saati yaklaştı. "Ben kendisini kapıda karşılayacağım," diyerek ağır ağır yalının bahçe kapısına yürüdü. Pembe tül giysinin içinde bir melek gibiydi. Kimse ağzını açıp bir şey söyleyemiyordu. Uzun bir süre onu bahçe kapısının önünde uzaktan izlediler. Hava karardı ve serinledi. Artık göz gözü görmüyordu. Saat 10'a doğru yalıya döndü. Herkes şaşkın şaşkın ona bakıyordu. "Kızlar," dedi, "paşanın galiba işleri uzadı. Belki de bu gece yalıya dönmeyecek. Ne yapalım, hele bir yarın olsun, mutlaka bir haber çıkar." Necibe Hanım ertesi gün hiç kimseyle konuşmadı. Akşamüstü yine pembe tül elbisesini giydi. "Paşanın dönme saati yaklaştı," dedi. "Ben kendisini kapıda karşılayacağım." O gece de saat 10'lara kadar kapıda kaldı. Kimse onu gerçeklere döndürecek bir şey söyleyemiyordu. Daha ertesi akşam Necibe Hanım yine "Kızlar," dedi, "ben paşayı karşılamaya çıkıyorum." Bir hafta sonra Viyana'dan paşanın tabutu getirildi ve Sultan Mahmut Türbesi'nde toprağa verildi. Necibe Hanım efendi törene katılmadı. O yalının kapısında kocasının dönüşünü bekliyordu. Bu bekleyiş tam 26 yıl, yani 1917'de 80 yaşında ölümüne kadar sürdü. Son yıllarında Çengelköy'de akşamüstleri yalının önünden geçenler yaşlı bir hanımın pembe tüller içinde kapıda beklediğini görürlerdi. 10. Vatan haini damat paşa. Necip Bey'in genç yaşta ölümü Mediha'yı kahretmişti. Ne kara yazgısı olduğunu düşündü, durdu. Önce 5 yaşındayken babasını yitirmişti, 8 yaşındayken annesini. Sonra Abdülaziz'in can çekişirken Feriye Sarayı'ndan çıkartılışını gördü. Tam Necip Bey'e kavuştu, mutlu oldu, o da ne kadar sürdü. Dünyalar başına yıkıldı. Şimdi 4 yaşındaki oğluyla yine yazgısıyla baş başa kalmıştı. Balta Limanı'ndaki sahilhanede kalıyordu, geçim derdi yoktu. Her şey hazine-i hassa denen saray gelirlerinden geliyordu. Yoksa bütün cariyeler, odalıklar, harem ağları ve uşaklarla bu koca yalı nasıl dönerdi? Mediha sahilhanenin düzenini hiç bozmadı. Necip Bey'in bütün eşyaları, giysileri, resimleri hep yerli yerinde kaldı. Ama Mediha yaşama küsmüştü artık, eski neşesi yok olmuştu. Canı hiç kimseyi görmek istemiyordu. Necip Bey'e aşık olduğu yıllardaki umutsuz durumlara düştü yeniden. Verdi Cenan kadın artık onu avutamıyor ve söyleyecek söz bulamıyordu. Çevresindeki öteki sultanlar da "Mediha, sen daha gençsin, yaşın 30 bile olmadı, yeniden evlen," diye dayatıyorlar. Ama Mediha içine düştüğü bunalımlardan kurtulamıyordu. Böylece aylar ayları kovaladı, yıllar yılları. Aradan 3 yıl geçti. Büyük abi Sultan Hamit de bayramlarda Mediha'yı her gördüğünde "Mediha, bu böyle olmaz. Artık kendine yeni bir eş bulmalısın," diyordu. Yine bir bayram töreninin sonunda padişah kendisine "Mediha, sen burada kal da biraz konuşalım," dedi. Mediha sarayda kaldı. Herkes gittikten sonra Abdülhamit "Sana benim mi bir koca bulmamı bekliyorsun?" diye söze başladı. "Hiç beğendiğin bir genç yok mu?" Mediha kızardı, bozardı. "Çok düşünürsen belki bulabilirim ama düşünmek ve yeniden evlenmek istemiyorum. Yaralarım daha çok taze," dedi. "Ne demek taze? 3 yıl oldu. Necip Bey'i ben de çok sevmiştim. Çok efendi bir gençti. Ama ölenle ölünmez. Bak hemşire, düğünsüz ev olur, ölümsüz ev olmaz. İnsanı gam yıkar. Ben senin abinim. Tatlı da söylerim, acı da. Dost kara günde belli olur. Dertsiz kulu olmaz, sen de bilirsin. Ama derdi çeken dermanını arar. Gel sen de dermanı ara, birlikte bir çare bulalım. Söyle bakalım, beğendiğin gençlerden birkaçının adını söyle, bir düşüneyim." Mediha bir süre düşündükten sonra Necip Bey'in Paris'te sık sık birlikte olduğu bir arkadaşı vardı, hep ondan söz ederdi. "Bana bir de Paris'te çekilmiş bir resmini göstermişti. Sonra Necip Bey'in cenazesinde onu uzaktan gördüm." "Hünkâr, adını söyle bakayım." "Adını bilmiyorum efendim." "Tarif et öyleyse." "Uzun boylu, esmer, yakışıklı. Galiba o yıllarda Londra sefaretinde katipmiş. Abdülhamit bir an düşündü, sonra başmabeyinciyi huzuruna çağırdı. Gidip bir araştır bakalım. 7-8 yıl önce Paris ve Londra sefaretlerimizde kimler varmış? Onların resimlerini bulup hemen bana getir dedi. Başmabeyinci bir süre sonra elinde bir dosya resimle geldi. Dosyada yalnız elçiliklerde görevli olanların fotoğrafları değil, o yıllarda orada bulunanların birlikte çektirdikleri resimler de vardı. Bunları saraya jurnal eden hafiyeler göndermişlerdi. Hünkâr kim, nerede, ne yapıyor, her şeyi izliyor ve öğreniyordu. Abdülhamit elindeki fotoğrafları teker teker Mediha'ya veriyor ve onun yüzündeki tepkileri izlemeye çalışıyordu. Mediha'nın bir an yüzü kıpkırmızı oldu, alnında ter taneleri belirdi, titrek bir sesle "Efendimiz, işte bu" diye resmi ağabeyine uzattı. Fotoğraf Sorbonne'un önünde çekilmişti. Üç genç vardı, orta yerde Abdülhakamit, Necip Bey ve Ferit Bey. Abdülhamit fotoğrafı yeniden eline aldı. "Beğendiğin genç şair Abdülhakamit olamaz" dedi. "Eğer onu beğeniyorsan yandın. Ben Hamit'ten nefret ederim. Ailemize asla giremez." "Hayır efendim, o değil. Necip Bey'in sağında duran adamı kastediyorum." Hünkâr o genci tanıyamamıştı. Başmabeyinciye "Kim bu adam?" diye sordu. Başmabeyinci fotoğrafa bir göz attıktan sonra "Efendimiz" dedi, "o kişi Bahriye Meclisi eski başkatibi, Şurayı Devlet üyelerinden merhum Seyyid Hasan İzzettin Efendi'nin oğlu Ferit Bey'dir." "Ya, hiç duymamıştım. Demek ki Arnavut İzzet Efendi'nin oğluymuş. Babası dürüst bir adamdır. Hiçbir kötülüğünü işitmedim. Peki oğlu ne yapıyormuş orada?" "Efendimiz, bendeniz kendisini yakından tanıdım. Berlin, Petersburg ve Londra sefaretlerimizde bulundu. Büyük İngiliz dostudur, çok yakışıklı bir gençtir. Kadınlara biraz düşkün olduğu söylenir. Ama efendim, bu bir kusur sayılmaz elbette. Bir erkek evlenince bunlar artık gerilerde kalır." Hünkâr bunları dinledikten sonra ne yapması gerektiğini düşündü. Mediha Sultan'a da "Sen kızım yalıya dön, ben ne icap ediyorsa onu yaparım" demekle yetindi. Mediha saraydan ayrıldıktan sonra hünkâr Sadrazam Kamil Paşa'yı huzura çağırdı. Kamil Paşa çeşitli devlet hizmetlerinde bulunmuş, deneyimli ve olgun bir devlet adamıydı. Hünkâr, "Sadrazam Hazretleri" dedi, "bugün sizi nazik bir soruna çözüm bulmanız için davet ettim. Biliyorsunuz Necip Paşa vefat ettikten sonra hemşirem Mediha Sultan dul kaldı. Durumu beni çok üzüyor. Şöyle uygun bir talip olsa da evlense diye düşünüyordum. Aklıma birçok isim geldi. Bunların arasında Seyyid İzzet Efendi'nin oğlu Ferit Bey de var. Siz de bazı adaylar bulup bana bir yazıyla bildirin." Kamil Paşa hünkârın Ferit Bey'i seçtiğini anlamıştı ama görevini tam anlamıyla yapabilmek için süre istedi. Sonra da bir arize hazırlayarak padişaha sundu. Sadrazam Hazretleri bu yazısında şöyle diyordu: "Mediha Sultan Hazretlerinin evlenmesi konusunda göz önünde tutulması gereken hususlar şunlardır. Adayın hanedandan bir kızla evlenebilmesi için soyunun sopunun temiz ve tanınmış olması, adayın iyi ahlaklı olması, adayın asla kadın yüzü görmemiş erden olması, yaşının 30'dan küçük, 40'dan yüksek olmaması. Bu koşulları göz önünde tutarak adayların birçoğunu listeden çıkardım. Geriye kalanlar arasında merhum Sadrazam Mustafa Reşit Paşa'nın oğlu Reşit Paşa'nın üzerinde durdum. Soyu sopu yaşı uygundu ama ahlak bakımından uyuşmazlığı belirtildi, ondan vazgeçtim. Süreyya Paşa'nın oğlu Şekip Bey'i ele aldım. Onun da terbiyesinin noksan olduğu görüldü. Sonunda Şurayı Devlet üyelerinden merhum İzzet Efendi'nin oğlu Ferit Bey kulları aklıma geldi. Kendisi Londra sefaretinde ikinci katip olarak görevde bulunmaktadır. İstanbul'a dönmek istediğini bildirdiği için hemen Dersaadet'e çağırdık. Şeklen çok yakışıklı ve iyi ahlak sahibi olduğunu müşahede ettik. Yaşının da uygun olduğunu gördük. Derecesi küçük ise de derhal bir derece yükseltilerek Şurayı Devlet azalığına getirilmesi uygun olacaktır. Kulları Kamil 24 Kanunu Sani. Demek ki Sadrazam'ın önemli görevlerinden biri de Osmanlı Hanedanı'nın içindeki sultanlara koca bulmaktı. Kamil Paşa bu görevini başarıyla yapmış oluyordu. Bu yazı üzerine Ferit Bey Londra'dan geri çağrıldı. Zaten Bombay'a atandığı için küsmüş ve görevinden istifa etmişti. Derhal birkaç derece birden yükseltilerek Şurayı Devlet üyeliğine getirildi. Mithat Paşa, Şurayı Devleti böyle damat adaylarına basamak ve yemlik olsun diye mi kurmuştu acaba? Ferit Bey'in geri çağrıldığı haberi mağabeyinden Medihe Sultan'a bildirildiği zaman, Baltalimanı sahilhanesinde yine mutlu bir bayram havası esmeye başladı. Gökyüzündeki kara bulutlar dağıldı ve boğazın karşı kıyısından yükselen güneşin ışıkları sularda parıldadı. Çok kısa bir süre sonra İzzet Efendizade Ferit Bey'in adı Vezir Ferit Paşa Hazretlerine dönüştü. Ferit Bey Bombay'ı beğenmediği için Londra'daki görevinden istifa edince yol hazırlıklarına başlamıştı. İstanbul'a dönecekti. Merhum babasının dostları onun Baba Ali'de ya da mağabeyinde kendi niteliklerine uygun bir göreve atanmasını sağlayabilirlerdi. Hiç de acelesi yoktu, babasının konağında kalabilirdi. Tek üzüntüsü Londra'dan ayrılmaktı. İngilizlere, İngiliz kültürüne büyük hayranlığı vardı. İngiliz olarak dünyaya gelmemiş olmasına çok üzülüyordu. Londra'da pek çok güzel İngiliz kızı tanınmış, bazılarıyla uzun süreli aşklar da yaşamıştı. Berlin'de, Petersburg'da ve Paris'teki kızların hiçbirini onlara değişmezdi. Fransızcası çok zayıftı ama derdini anlatmaya yetiyordu. Almanca ona çok güç gelmişti, zaten Almanlardan da nefret ederdi. Hele o Alman diplomatları yok mu, onlarla hiç anlaşamamıştı. Petersburg'da çok kalmamıştı çünkü Ruslara hiç sempatisi yoktu. Bir savaş çıksa da İngilizler şu Rusların ağızlarının payını verseler diye dua ederdi. Ruslardan tiksindiği için de Petersburg'un hiç tadını çıkartamamıştı. Londra'nın seçkin terzilerine İstanbul'da da giyebileceği kostümler, dik yakalı gömlekler, yelekler ve törenlerde giyebileceği uzun ceketler ve yollu pantolonlar diktirmişti. Fesini başına geçirmeden bir pub'a gittiği zaman kendisini herkesin İngiliz sanarak hiç yadırgamaması için bir İngiliz centilmeni gibi davranmaya özen gösterir ama bar müşterileri ve barmenler onun kalın ve kara bıyıklarından, sert çizgili yüzünden ve kaba davranışlarından derhal yabancı olduğunu anlarlardı. Ferit Bey tam dönüş hazırlıklarını yaparken sefir bir gün kendisine elçiliğe çağırttı. Geri döneceğinize üzüldüm. Bombay'a katip olarak gitmeyi reddetmekte çok haklısınız. Ben de sizin yerinizde olsam öyle yapardım. Sizin gibi zarif bir diplomatın ne işi olacak Hint ellerinde? Ama bir gün buraya döneceğinize inanıyorum. İnşallah ileride sizi çok daha önemli bir görevle buraya göndermek zorunda kalırlar. Harciyecilerimiz arasında sizin gibi iyi İngilizce konuşan ve Avrupa'yı bu kadar iyi tanıyan diplomatı nerede bulacaklar? Sefir Hazretleri böyle söylüyor ama asla öyle düşünmüyordu. Çünkü Ferit Bey'in ukalalığından ve sultani tembelliğinden bıkmıştı. Eline ne zaman bir dosya verse ikinci katip onu günlerce süründürüyor ve gerekli notu hazırlayamıyordu. Bu yüzden de onun Bombay'a atanmasını sefir istemişti ama bunu belli etmemeye çalışıyor. İleride ne olur ne olmaz bu gibi boş adamlar önemli bir göreve gelirler ve kendisiyle uğraşırlar diye nazik davranmaya çalışıyordu. Gördüğü aile ve meslek terbiyesi de bunu gerektiriyordu. Yoksa açık açık konuşmaya kalksa şöyle derdi. Behey Ferit Bey, şuraya geldiğinden beri ne yaptın? Hangi sorunu çözdün? İstediğim hangi raporu hazırladın? İşin gücün saçlarını briyantinlemek, tırnaklarını cilalamak, en lüks parfümleri kullanmak, sağda solda kasıla kasıla fiyaka satmak, kadınlara kendini beğendirmek oldu. Zaten gittiğin sefaretlerin hiçbirinde de dikiş tutturamamışsın. Başındaki sefirler İstanbul'a yazı üstüne yazı gönderip senin geri alınmanı istemişler. Oğlum sen bu mesleği bırak, diplomatlığa hiç heves etme, yapamıyorsun. Sen ancak Baba Ali'de katipliğe yakışırsın. Ama Sefir Paşa bunları söyleyemezdi. Zaten de bunları söylemesinin hiç gereği yoktu. Konuşmasını şöyle sürdürdü. Ferit Bey, dün Baba Ali'den bir telgraf aldım. Sizin çok acele İstanbul'a dönmenizi istiyorlar. Bence sizi İstanbul'da önemli bir göreve getirecekler. Hakkınızda hayırlı olur inşallah. Fırsat buldukça yine yolunuz buralara düşer, hasret gideririz. Burasını her zaman kendi eviniz bilin. Dönüş hazırlıklarında arkadaşlarımız size yardımcı olacaklardır. Güle güle gidin. Sefir bunları söylemekle üzerinden büyük bir yükü atmış oluyor ve Ferit Bey'den kesinlikle kurtuluyordu. Ferit Bey bunları dinledikten sonra içinden hayırdır inşallah dedi. Böyle alelacele beni neden geri istiyorlar acaba? Bey babamın hünkârla arası her zaman iyi olmuştu. Padişah Efendimiz de belki bizim sefirin beceriksizliğini anlamış, onun yerine beni tayin etmek istemiştir. Hele bir döneyim bakayım ne olduğunu hemen anlarım. Ferit Bey'i Galata rıhtımında anası, kardeşleri ve yakın akrabaları ve arkadaşları karşıladılar. Doğru konağa gittiler. Konakta kimse kendisinin neden alelacele İstanbul'a çağrıldığını bilmiyordu. Londra'dan getirdiği ufak tefek hediyeleri ev halkına dağıttıktan sonra çamaşır ve elbiselerini değiştirip doğru Baba Ali'ye, Harciye nezaretine gitti, Nazır'ı gördü, onun da bir şeyden haberi yoktu. Sadrazam Kamil Paşa'dan talimat aldığını söyledi. Ferit Bey bunun üzerine sadrazamı ziyarete gitti. Sadrazam Kamil Paşa kendisini hemen makamında kabul ederek önce yolculuğunun nasıl geçtiğini sordu. Londra'daki sefirden haberler istedi, sonra da konuya girerek şöyle dedi. Bakın Ferit Bey, sizi her ne kadar yakından tanımasam bile ailenizi ve kimliğinizi çok iyi biliyorum. Herkes saygıyla sizden söz ediyor. Dış görevlerde Devlet-i Osmaniye'ye büyük hizmetlerde bulundunuz, çok yoruldunuz, artık vatana dönmenizin zamanı gelmişti. Burada da sizi büyük hizmetler bekliyor. Merhum Necip Paşa yakın arkadaşınızdı. Vefatına herhalde çok üzülmüşsünüzdür. Onun acısını hiç unutamadık. Eşi Mediha Sultan da onun vefatıyla perişan oldu. Hala onun yasını tutuyor. Ama ölenle ölünmez. Tanrı da böyle yas tutanları hiç affetmez. Tanrı bu gibi karamsar davranışları günah sayar. Bunun için Mediha Sultan'a herkesin yardımcı olması gerekir. Ferit Bey sadrazamın sözü nereye getirmek istediğini bir türlü anlayamıyordu. Kamil Paşa konuşmasını şöyle sürdürdü. Padişahımız Efendimiz hemşiresi Mediha Sultan'ın böyle 3 yıla yaklaşan bir zamandan beri karalar bağlayıp dünyayı kendisine zehir etmesine çok üzülüyor. Geçenlerde beni huzura çağırdılar, gittim, bu konudan söz açtı ve ne düşündüğümü sordu. Ben de kendisine Mediha Sultan'ın yeni bir evlilik yapmasının uygun olacağını anlattım. Kendisiyle evlenmek için birçok kişinin can attığı kulağıma gelmişti. Bu arada bazı kimseler sizin de adınızı verdiler. Bendenizin mi Sadrazam Hazretleri? Evet efendim, sizin. Bir sohbet sırasında Necip Paşa'nın vefatına çok üzülmüş olduğunuzu söyledikten sonra, vah zavallı eşi Mediha Sultan şimdi ne olacak, ona ne kadar yardım etmek isterdim demişsiniz. Doğrudur efendim, demişimdir.